gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni hafta yeni güzellikler sizlerle olsun. İlk iş gününde biz burada TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında huzurlarınızdayız. Sizleri de bizimle birlikte olmaya bekliyor ve davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde Almanya'ya bağlanacağız. Almanya'dan Buket Barlas-Wächter'den Münih'teki gelişmeleri alacağız. Hemen sonrasında stüdyomuzda iki kıymetli konuğumuzu ağırlayacağız. Türk tenisinin gelecek vaat eden ve uluslararası başarılara imza atan genç yeteneklerinden Selin Övünç bizimle birlikte olacak. Ve onu her anında destekleyen sevgili babası Hakan Övünç bizlerle birlikte olacak. Hem sevgili Selin'in spor yaşamı ve gelecek hedefleri üzerine hem de tenisle ilgili sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bilgiler üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Şimdi müzik aramız, hemen sonrasında Almanya'ya bağlanıyoruz.
Geceleri paylaşır düşlerle, bir çözümü yok ki bunun. Yanlışa düşer çıkmazlara, dönüşü yok ki bunun. Sevgi olsun, taştan olsun, ama benimle olsun. Çile çeker aşkın mabusunda, kaçışı yok ki bunun. Koşmayı seviyor aşkın yollarına, kendini yormayıp bıktırmadan. Her acıyı çekip alışa alışa aşkı
seviyor.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'ya bağlanacağız. Şimdi Almanya'da Buket Barlas Vehter'den Münih'teki gelişmeleri alacağız. Telefon hattımızın diğer ucunda Sayın Vehter. Hemen bağlanıyoruz. Bu arada neler konuşacağımıza dair ben sizlere şöyle kısaca bilgi vermek istiyorum. Ormanda yürüyüş yapmak ne gibi mucizeler yaratıyor? Japonya kökenli Shinrin-yoku yönteminden bahsedecek Buket Barlas Vehter bizlere. Bu yöntem artık Almanya'da da gündemdeymiş. Bilim insanları doğanın sağlığımıza olan faydalarına değinerek özellikle büyük şehirlerde yaşayanlara çağrıda bulunuyor ve onları haydi ormana diye davet ediyor. İlk olarak Shinrin-yoku yönteminden bahsedeceğiz. Hemen sonrasında çevreci sokak lambalarından ve hemen sonrasında da Heimatlos adında bir belgesel film gösterimi gerçekleştirilecek Münih'te 1 Şubat Cuma günü. Bunları soracağız. Sayın Vehter telefonu attığımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Bu Shinrin-yoku yöntemini gerçekten çok merak ettik. Almanya'da da gündemde olduğunu öğrendik. Özellikle Japonya kökenli ama Almanya'ya kadar nasıl ulaşmış bu yöntem? Biraz anlatır mısınız?
Evet, öncelikle sizlere Japonya'da 80'li yıllardan beri uygulanmakta olan Shinrin-yoku yönteminden bahsetmek istiyorum. Ormanda yavaş bir tempoyla yürüyüş yapıp doğayla bütünleşmeyi kapsayan bir terapi bu. Japonya'da devlet tarafından destekleniyor ve hem tedavi amaçlı hem de özellikle koruyucu tıp alanında uygulanıyor. Japon doktorlar bu yöntemi yıllardır orman tedavisi adı altında hastalarına tavsiye etmekte. Shinrin-yoku sözcük anlamı olarak orman banyosu demek. Günümüzde bu yöntem sizin de belirttiğiniz gibi diğer ülkelerde de gittikçe yaygınlaşıyor ve Almanya'da da gündemde. Hı hı. Alman basını konuya çok fazla ilgi gösteriyor bugünlerde. Yine kitapçılarda konuyla ilgili pek çok yayına rastlıyorsunuz. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre ormanda yapılan bir yürüyüş öncelikle stres seviyemizi azaltarak bizi sakinleştiriyor. Konsantrasyonumuzu artırıyor. Kalp atışlarımızın daha düzenli olmasını sağlıyor. Duyu organlarımızı daha işlevsel bir hale getiriyor. Solunum yollarını rahatlatıyor ve yaşam sevincimizi arttırıyor. Ağaçların hem yüksek tansiyonu olanlara hem farklı nedenlerden dolayı ağrısı olan hastalara iyi geldiği pek çok bilimsel araştırmada tespit edilmiş. Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi Halk Sağlığı Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan çalışmalar da yoğun bir şekilde devam etmekte. Üniversiteye bağlı olarak başlatılan bir eğitim programı kapsamında orman terapistlerinin yetiştirilmesi için çalışılıyor. Amaç böylelikle daha çok insanın ağaçların olumlu etkilerinden faydalanmalarını sağlamak.
Haydi ormana diye çağrı yapıyor büyük şehirlerde yaşayan insanlara. Gerçi çok fazla orman şehirlerde bulmak biraz güçleşti ama Almanya'da durum nedir? Yani haydi ormana çağrısı yapıldığında gerçekten Almanyalılar da bu çağrıya kulak verebilecekler mi?
Evet, dediğim gibi konu çok gündemde. Bu yönde çok fazla çalışma var. Küçük gruplar halinde ormana tedavi amaçlı veya koruyucu önlem diyebileceğimiz şekilde grupları götürüyorlar ve bu yöntemi uygulamaya çalışıyorlar. Bu bahsettiğimiz Shinrin-yoku yani orman banyosu denilen yöntemi uygulayabilmek için önemli birkaç nokta var. Kısaca değinmek istiyorum.
Lütfen.
Öncelikle bu yöntemin etkili olabilmesi için en azından 2-3 saat kadar ormanda kalmanız tavsiye ediliyor. Mümkün olduğunca yavaş yürümeniz, attığınız her adımın farkında olmanız ve bilinçli nefes alıp vermeniz çok önemli. Yanınızdakilerle konuşmamanız, böylelikle çevrenizde gördüğünüz veya duyduğunuz canlılara dikkatinizi vermeniz tavsiye ediliyor. Hı hı. Ayrıca cep telefonlarınızın mutlaka kapalı olması gerekiyor.
Evet, böylelikle, belki de en önemlisi değil mi?
Evet, böylelikle doğada geçirdiğiniz süre içerisinde günlük yaşamınızı biraz olsun bir kenara bırakmanız amaçlanıyor. Bilim insanlarının bu tespitlerini dikkate alıp doğada daha fazla vakit geçirmek özellikle biz büyük şehirlerde yaşayanlar için faydalı olabilir demek mümkün.
Evet, zaten şu cep telefonlarını bir bırakabilsek elimizden, o zaman o doğanın tadını evet. daha çok vereceğiz ama biraz zorlanıyoruz. Sanıyorum hani evet. bu zorunlu olarak cep telefon bıraktırma durumu sanıyorum büyük şehir insanlarına biraz güzel faydalar sağlayacak gibi görünüyor. Bir evet. başka uygulamayı da yine merak ediyoruz. Aslında çevreye çok duyarlı bir ülke Almanya gerçekten. Bu anlamda Münih Belediyesi bir çalışmadan, bir uygulamadan bahsediyor. Çevreci sokak lambaları. Nasıl bu lambalar gündeme gelmiş? Nasıl oluşmuş?
Evet, Münih'in yeni yerleşim alanlarından biri olan Steyham adındaki semtte geçtiğimiz günlerde başlatılan yeni bir uygulama söz konusu. Yayalar için yapılmış 350 metre uzunluğundaki bir yola yeni teknoloji ile donatılmış 12 adet sokak lambası yerleştirildi. Zaten tasarruflu olan LED lambası olması yanında bu lambaların en önemli özelliği sokaktan geçen birisi varsa bu kısmı daha kuvvetli aydınlatması. Normal sensörlü lambalardan farklı özelliği ise kişi yürüdüğü kısmı geçtikten sonra sokak lambalarının kapasitelerinin oranını otomatik olarak %85 azaltarak çok az bir aydınlatma gerçekleştirmesi. Uzmanlara göre sokakta kimse yoksa %15'lik bir aydınlatma tamamen yeterli. Yeni sokak lambalarının diğer bir yararı ise gece aktif olan canlıların yapay aydınlatma yüzünden yaşadıkları olumsuzlukların azaltılması, hatta giderilmesi. Büyük metropollerin güneş battıktan sonra yaydığı ışık doğadaki canlıların pek çoğu için tehdit oluşturabiliyor. Evet. Işık kirliliği önemli bir konu. Işık kirliliği göçmen kuşlar yanında şehirlerde yaşayan diğer canlıları da olumsuz etkileyebiliyor. Işığın nerede lazımsa orada kullanılması için çok sayıda çalışma mevcut. Pek çok ülke ışık kirliliğine karşı özel yasalar ve yönetmelikler çıkartmakta. Yanlış yerde, yanlış miktarda ve yanlış zamanda gereksiz yere ışık kullanımı olarak açıklanan ışık kirliliği bir yandan da zaten kısıtlı olan kaynakların boşuna harcanması demek. Hı hı. Size bahsettiğim bu yeni sokak lambaları Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje. Alınan sonuçlara göre Münih'in diğer semtlerinde de uygulanması hedefleniyor. Farklı teknoloji ile donatılmış bu lambaların kullanımı yaygınlaşırsa eminim ülkemizde de yakın bir zamanda bu yeni yöntemden yararlanılacaktır.
Evet, yararlanılması hem çok faydalı olur. Elektrik üretiminin azaltılması ilk anlamda fayda sağlar. Sonrasında da tabii hem de çevreye dost bu lambalar gerçekten o canlıların zarar görmemesi için de çok önemli bir unsur teşkil eder. Dileriz aynı uygulama Türkiye'deki belediyelerde de gerçekleştirilmeye başlanır. Teşekkür ediyoruz o konuda da bilgi verdiğiniz için. Bir başka merak ettiğimiz konu da 1 Şubat Cuma günü bir belgesel film gösterimi olacak. Heimatlos isminde. İsminin anlamı nedir? Heimatlos ne demektir?
Heimatlos Almanca vatansız demek.
Peki bu belgesel filmin gösteriminin hani özellikle 1 Şubat Cuma günü olmasının bir anlamı var mı?
O sadece bir tesadüf. Sanmıyorum herhangi bir yıl dönümü olduğu. Film Nazi döneminde Almanya'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan Alman bilim insanlarının hayatını konu ediniyor. Vatansız diye bir isim koymalarının nedeni de sanıyorum insanların hani Almanya'da da tam kendiler vatanını hissedemediler, merak gittiler o dönemde. Türkiye'de de belli bir süre kaldıkları için belki orası için diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir isim konuldu diye düşünüyorum filmle ilgili olarak.
Münih'te gösterimine girecek. Nerede gösterilecek? İzleyebilir mi halkımız?
Şimdi şöyle, belgesel bu cuma günü saat 19'da Köşk isimli bir merkez gösterilecek. Film gösterimine belgeselin yönetmeni Eren Önsözlü katılarak filmin çekim süreci hakkında bilgiler verecek. Etkinlik Münih Sinema Türk Derneği tarafından düzenleniyor. Belgesel severlerin gerçekten kaçırmaması gereken önemli bir film diyebiliriz. Giriş ücretsiz. Tabii ki Münih'te yaşayanlar veya işte civarındakiler diyelim, belki de bu yayını duyanlar Tabii ki gelip katılabilirler, izleyebilirler filmi. Köşk dediğim mekan da ilginç bir mekan. Son 3 yıldır aslında Almanca'da köşk diye bir kelime yok. Ama artık yavaş yavaş Türkçe kelimeler de Almanca'ya giriyor bu yolla diyebiliriz.
Evet.
Bu mekanın adı köşk ve bütün kültürel ve sanatsal olayların yayınlandığı sitelerde veya belgelerde bu köşk olarak isim geçiyor buranın.
Hı hı. Tarihi tekrar edelim kaçıran dinleyicilerimize, çünkü bazen hatta problem oluyor, sesinizi alamadığımız saniyeler olabiliyor. Hem tarihini hem de yerini ve saatini lütfen tekrar eder misiniz?
Hı hı. Münih'te 1 Şubat Cuma günü gösterilecek Heimatlos adındaki film Köş isimli merkezde gösterilecek. Filmde Nazi döneminde Almanya'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan bilim insanlarının hayatı konu ediliyor demiştik. Bilindiği gibi Nazi Almanya'sı döneminde pek çok bilim insanı görevli oldukları üniversitelerden Yahudi kökenli oldukları gerekçesiyle veya rejim aleyhtarı görüşlere sahip olmaları nedeniyle uzaklaştırılmışlardı. Bir kısım bilim insanı ise ülkedeki gelişmelerden tedirgin olduklarından görevlerinden istifa etmişlerdi. İşte tam bu dönemde Atatürk bu durumdaki profesörleri Türkiye'ye davet ederek yüzlerce akademisyenin Türk üniversitelerinde görev yapmalarını sağlamış.
Evet.
2016 yılı yapımı olan Heimatlos adındaki film o dönemde Türkiye'ye kaçan profesörlerin hayatlarına değinen bir belgesel. Filmin yönetmeni Eren Önsöz, o yıllarda yani 1933 yılından itibaren Türkiye'de görev yapmış olan bilim insanlarının çocuklarına ulaşarak tarihin önemli bir dönemine ışık tutuyor. Filmde birbirinden farklı 5 karakter aracılığıyla geçmişle günümüz arasında ilginç bir bağ kuruluyor. Aynı zamanda o süreçte Türkiye'de görev yapmış olan Alman profesörlerin çalışmalarının günümüz Türkiye'sindeki izleri de araştırılıyor. Oldukça ilginç bir belgesel. Sanıyorum görmek isteyenler, yani gelenler için de ilginç bir deneyim olacaktır.
Evet, umarım Türkiye'de de gösterime girer. Çünkü benim de bildiğim kadarıyla özellikle mimarlık alanında gerçekten Alman mimarların çok ciddi katkıları var Türkiye'de. Ankara'nın şehir planı bile Mimar Janssen tarafından gerçekleştirilmiş ve pek çok yapı var. O kadar şimdi günümüzde Ankara'ya gelenler görecektir. Nice nice kıymetli binaların hep mimarlarının Alman olduğunu görüyoruz. Büyük ihtimalle o dönemde yurdumuza gelen Alman mimarlar sayesinde bu akım gerçekleşmiş. Gerçekten inşallah Türkiye'de de gündeme gelir bu film ve biz de izleme şansına sahip oluruz diyelim.
Evet, umarız öyle olur. Gerçekten önemli bir yapım. Bir de şöyle, tabii ki hem bu o dönemde yapılan binaları vesaire görüyoruz, hem de o dönemde akademisyenler tarafından yetiştirilenler günümüzde hala devam ediyor. Yani
evet,
onlar
işte
akademilerini yetiştiren, onlar öğrencileri.
Onların öğrencileri değil mi?
Onların öğrencilerin öğrencileri işte falan. Derken bu bir zincir ve de tabii güzel bir şey. O dönemde Atatürk'ün böyle bir adım atmış olması hem de bu tabii ki akademisyenlerin hayatını kurtarmış oldu. Yoksa diğer seçenek tabii ki gaz odaları olacaktı,
evet,
büyük
evet.
bir ihtimal bildiğiniz gibi.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Vehter, verdiğiniz bilgiler için, katkılarınız için. Size de çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz.
Hoşçakalın, iyi yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'dan Buket Barlas Vehter telefon hattımızın diğer ucundaydı. Bize Münih'teki gelişmeleri aktardı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında değerli konuklarımızı stüdyomuza alacağız. Aşk.
Şansımı ne yaptıysam çarkım dönmüyor, üstüme çevirmiş silahların nefes almama fırsat vermiyor. Ben aşkı arayan bir garibim, dikenli yollarda gezindiriyor. Kazara yanılıp da düşersem eğer en çürük dalını tutuşturuyor. kere denedim bu yolda şansımı. Ne yaptıysam çarkım dönmüyor. Üstüme çevirmiş silahlarını. Nefes almamam fırsat vermiyor. Ben aşkı arayan bir garibim. Dikenli yollarda gezindiriyor. Kazara yanılıp da düşersem eğer en çürük dalını tutuşturuyor.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İki değerli konuğum şu anda stüdyomda. Selin Övünç ve babası Hakan Övünç. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar.
Şimdi gerçekten stüdyomuzda böyle başarılı insanları ağırladığımız zaman göğsümüz kabarıyor. Daha önce de çok değerli sporcularımızı ağırlamıştık ama Selin gerçekten bir başka maşallah. Türk tenisinin gelecek vadeden ve uluslararası başarılara imza atan çok kıymetli bir oyuncusu. Ve o kadar genç ve o kadar tatlı ve o kadar güzel ki Allah bağışlasın. Bu arada Allah bağışlasın diyorum. Niye? Çünkü babası zaten antrenörü. O da yanımda. Hakan Övünç. Allah bağışlasın.
Çok teşekkür ederiz. Yani, çok sağ olun. Tüm çocuklarımıza.
Bu çok önemli bir şey. Hani ben tabii dinleyicilerimize şöyle kısa bilgi vereyim. Sevgili Selin Övünç'ün babası, sen devam etmek ister misin?
Babam antrenörüm, matematik öğretmenim, fizik öğretmenim, diyetisyenim, fitness antrenörüm, her şeyim.
Her şeyim. Aynen. Ne kadar güzel böyle evet. ifade edebilmek.
Mümkün bir çocuğundan bu cümleleri duymak. Her şey dahil hizmet vermeye çalışıyoruz.
Her şey ama babamın yaptığı, yani nasıl diyeyim, hani babam çok fazla benim için fedakarlıklar, yani anlatılmayacak kelimeler, yani babamın bana yaptıkları, çok özel birisi benim için. Çok çok tartışırız çünkü hep beraberiz, özellikle kortta. Ama bu birbirimizi önemsediğimizi gösterir ve babam her şeyim yani.
ne mutlu. İnsanın herhalde çocuğundan duymayı en çok istediği cümleler bunlar olsa gerek.
Evet, gurur verici gerçekten. Yani emekler veriyorsunuz, bir şeyler veriyorsunuz. Karşılığında ondan böyle şeyler duymak gerçekten. Zaten başarılarla gururlandırıyor. Çok yoğun bir tempoda, çok özveriyle hayatlarını, özellikle spor, sanat... Ama bu alandaki sporda çocuklar kendilerinden hayatlarına dair çok şeyler veriyorlar.
Tabii, tabii.
Çok özveri bekliyorsunuz. Tatillerini bırakıyorlar çoğu zaman. Yani standart düzenli bir hayatları olamıyor. Okula düzenli gidemiyorlar. Bunun karşılığında baskı yapıyorsunuz. Beklentiniz her gün bir üste çıkıyor. Bazen roller karışıyor. Baba rolü, antrenör rolü, eğitimci rolü karışıyor. Bunun baskısında atıyor. Ama en sonunda bunu diyor. İnanılmaz tabii, gurur verici. İnşallah her şey katlanarak, artı üstüne koyarak devam eder.
İnşallah sevgili Selin'i şimdi anlatacağız ama müsaadenizle ben hani babadan başlayayım. O kadar çok şey saydı ki, matematik öğretmeni, sizi görmeyi, şu yum buyum derken. Şey. Ya, nasıl hepsi bir arada olabildi?
Biraz şey galiba, kendim matematik bölüm mezunuyum. Yani matematikçiyim aslen. Bilgisayar sistemleri uzmanıyım. Bir kamu kurumu, daha doğrusu kurumumuzda aynı zamanda ben bilgisayar sistemleri uzmanıyım. Eski sporcuyum. Amatör uzun yıllar sporla uğraştım.
Yine tenis mi yoksa başka
Yok,
bir
hayır,
branş mı?
Tekvando ile uğraştım ben. Oldukça uzun yıllar atletizm yaptım biraz. Abim tekvandocuydu. Onun şeyiyle ben de başlamıştım onunla. Spora karşı hep, yani spor tutkusu bambaşka. İnsanın içine işlediği zaman, genlerinizde de birazcık varsa... sizin hayatınıza yön veriyor. İster istemez yön veriyor. Yani disipline ediyor, yönlendiriyor. İçinizce biraz da hareketliyseniz spor aşkı katlanarak gidiyor. Selin doğduğunda da yani hep kafamızda eşimle birlikte sporla uğraşsın fikri vardı ama ne olacağını bilmiyorduk. İlkokula başladığında voleybol olabilir diyorduk. Tesadüfen tenisle tanıştık.
Evet, o tanışma hikayesi şimdi seni soracağım da ilk sözü size verdiğim için siz lütfen devam edin.
Ve üzerine sonra başladıktan sonra, bu işe girdikten sonra başlar başlamaz bir iki sene içinde başarılarıyla artarak gitti. Biz de bu alanı ulusalın dışına nasıl yayarız diye baktık. Uluslararası'nı araştırmaya başladık. Ben tenise o zamana kadar, yani Selin 10-11 yaşına kadar çok fazla bilgim yoktu. Uzak olduğum bir spordu ama hem işim gereği ve mesleğim gereği araştırmayı çok seviyorum. Yani bilgisayar sistemleriyle uğraşıyorsanız güncel kalmak zorundasınız. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Evet. Kendinizi güncel tutmak zorundasınız. Artık günümüzde sporla bilim iç içe. Yani uluslararası arenada sporu bilimsel yapıyorlar. Onda da güncel tutmak zorundasınız. Ne oluyor, sürekli takip etmek zorundasınız. Yayınları, antrenman bilimini, biyomekaniğini, mental partını, her şeyini takip etmek zorundasınız. Araştırmaya başladım. Ulusal başarılarının yanına uluslararası nasıl koyarız? Dünyada nasıl oluyor? Bunun üzerine hem serini hem kendimi geliştirmeye çalıştım. Tabii ilk başladığımızda ODTÜ'de sağ olsun oradaki değerli antrenör arkadaşlarımızın çok yardımları dokundu. 4-5 sene onlarla birlikte. Daha sonra biz dışarıda kendimizle birlikte bir yol. Yurt dışında bazı anlaşmalarla, ilişkilerle, uluslararası başarılı akademilerle, eski dünya bir numarası Justinen'inle bir iki yıl bir çalışmamız oldu. Kim Clijsters'la belli bir dönem çalışmalarımız oldu. Bunlardan hep yeni şeyler öğrendik. Ama ben şuna inanıyorum. Yani bizim çocuklarımız, bu coğrafyanın toprağıyla yoğrulmuş çocuklarımız, kendi duygularımızla, kendi hislerimizle bir yerlere gelebiliriz. Bu kesinlikle her millet için böyle. Yani bir yere kadar gidiyorsunuz, orada çalışıyorsunuz. Fakat bir yerde ayrışıyorsunuz. Yani ben hep onu diyorum. Son vuruşu yaparken katacağınız şey çok önemli. Topa son andaki o vuruşta sadece nefesiniz, kuvvetiniz değil. Yani orada bazı duygular koymak zorundasınız.
O içinizdeki ruh.
Evet.
Ay, tüylerim diken diken oldu size öyle deyince biz, yani sanki.
Hani biraz bu aşkla, işin gerçeği aşkla yapmaya çalışıyoruz. Bu aşk tutkunuzdur, aşkınızdır, ruhunuzdur, kardeşinizdir, kesinlikle, annenizdir, babanızdır, sevdiğinizdir, arkadaşınızdır. Ülkenin Kars'ta, Mersin'de, Ankara'da, Edirne'de bekleyen, orada sizi takip eden bir ya da örnek alan bir gençtir.
Tabii bambaşka yani, bir his. Evet. Örneğin, affedersin ama sözünü kesiyorum.
Rica ederim, lütfen.
Yurt dışına özellikle gittiğinizde milli marşlarınız çalınıyor törenlerde, turnuvaların. Orada İstiklal Marşımız çalınca tüylerim diken diken oluyor.
Sen söylerken bile ben şu
orada gurur duyuyorsunuz. Ben burada olmayı hak ettim ve ülkemi ben burada temsil ediyorum. Bu çok çok bambaşka bir his. Ülkenizi hani olabildiğiniz en iyi şekilde temsil edebilmek, hele yurt dışında, yani bir de hani tenis gibi bir spor, çünkü tenis çok bambaşka bir spor. Yani dünyada şu an hani çok farklı yerlere gitmekte olan bir spor ve her gün her gün üstüne koyulması gereken çok zor bir spor. Diğer her bir spor gibi. Fakat bu bambaşka bir şey.
Hani ülkemizde tenis kültürü yeni yeni gelişiyor. Çünkü hani bizim geçmişimizde çok olan bir spordu ama dünyada marka değeri ve bilinirliği en yüksek 3 spordan birisi.
Şu an hangi ülkede en iyi tenis?
Amerika şu an.
Yani Amerika'da tabii çok yerele yayılmış, tecrübe ve tenis kültürü oturmuş. Yani geri dönüşü, onlarda çok fazla bilgi birikimi var. Avrupa'da Avrupa tenisi artık çok çok işin içinde, Amerika'nın yanında. Evet. Avustralya'da mesela bambaşka bir şey. Orada girdiğiniz zaman arenada herkes her şey olabilirsiniz ama sporcu olamazsınız diye bir yazı görüyorsunuz. Şimdi bu bakışla giden bir toplumda biz burada bambaşka şeylerle yarışmaya çalışıyoruz. Evet. Avrupa'da daha butik ilerlerken Amerika'da biraz daha hani ticari boyutu. Çünkü tenisin çıkış amacı, yani tenis uluslararası bir ticari faaliyet aslında baktığınız zaman. Tenisin dört ana, her tenisçi Grand Slam dediğimiz dört ana turnuva vardır. İşte Fransa Açık, Roland Garros
ismiyle. Bu turnuvalar için yetişirsiniz. Bu turnuvalar için tenis oynarsınız.
İngiltere'de Wimbledon var. Bu sene biz Roland Garros 2018'de ve Wimbledon gençlerde ülkemizi temsil etme onuruna eriştik. Şöyle söyleyeyim, bir haftalık bir organizasyonun yaklaşık 1 milyar dolara yakın bir bütçesi oluyor. Yani marka değerleri var, ürünler var. Yani bu işi dünya ticari...
Reklam var aslında değil mi? İnanılmaz. Çok büyük reklam.
Çok marketing.
Yani turizm açısından baktığınız zaman, bilinlik açısından çok önemli. Ülkemizde biraz daha bu yönlerinin içine girmesi gerekiyor. Özel sektörün biraz daha bu konuda teşvik edilmesi gerekiyor ki sporcularımıza bu alanda yatırımlar yapılsın. Çünkü sezonu olmayan bir sporla uğraşıyoruz. Yani hadi ben sezonum, yazım bitti.
Sonbaharda
yok.
Yok öyle
bir şey. Her hafta turnuva var. Çünkü takip etmek, ranking yani sıralamanız için üzerine koymak zorundasınız. Her sene o puan, bu hafta elde ettiğiniz başarı öbür sene siliniyor. Onu yerine koymak
tabii
ve üstüne çıkmak zorundasınız. Bu yüzden ancak bir iki hafta belli dönemlerde bir dinlenme zamanları oluyor. Onun dışında sürekli turnuva takip etmeniz, hazırlık dönemleri geçirmeniz, fiziksel, mental olarak hazır olmanız ve tabii finansal olarak hazır olmanız lazım. Bu yüzden ülke dışına çok fazla çıkıyoruz. Ülkemizde de artık birçok turnuva var ama belli seviyeden sonra uluslararasında, yurt dışında, okyanus ötesinde, Avrupa'da, uzak doğuda turnuva takip etmeniz gerekiyor. Bunların tabii finansal boyutları çok şey. Burada
hepsini cepten karşılamak çok zor.
Tabii,
anne baba için imkansız.
Belli bir dönemde devlet desteği gerekiyor. Ondan sonra özel sektörün desteği. Avrupa ve Amerika'da bu iş özel sektörün özellikle finansörlüğüyle ve sponsorluklarıyla çok fazla devam ediyor. O yüzden hep bir adım maalesef önde gidiyorlar. Bunları da bir taraftan uğraşıyoruz, çalışmaya çalışıyoruz.
Ama böyle başarılarla dolu bir genç olduğu için.
O yüzden bu tarz yayınlar gerçekten biz teşekkür ediyoruz. Yer verdiğiniz için çok önemli. Sporun, medyanın işin içine girmesi, bilinirliği, tanınırlığı açısından gerçekten çok önemli. Ben bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek
biz
istiyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Yeter ki Selin ve Selin gibi genç kardeşlerimiz böyle başarılara imza atsın. Biz onları başımızın üstünde taşıyoruz. Çok kıymet veriyoruz. Bunu gerçekten
teşekkür
yürekten
ederiz.
Söylüyorum. İnşallah nice nice başarılarının devamı gelir ve hep seni programda konuk ederiz. Bu arada ilk radyo programlarıymış ben.
Evet.
Bu da bizim için bir gurur oldu. Çok teşekkür
bizim
ediyoruz. Şimdi şu başlama hikayesini ben çok merak ediyorum. Sevgili Selin'e sormak istiyorum.
Hani, tenis.
Nasıl başladı? Niye tenis oldu? Gerçekten hani genç kızlar, ne bileyim, çocukluktan ki ben de oynadım. Aha. Ha, hemen bir voleybola gitme veya voleybol oynuyor, ne güzel oynuyor, ben de oynayayım.
Tenis,
ama hiç tenis herkese
bambaşka bir, yani şey, bambaşka bir yerden çıktı. Ben İlk 5. sınıfa kadar, 6. sınıfa kadar voleybol oynuyordum. Aynı zamanda babamla ara sıra tekvando yapıyorduk.
Kaç yaşında başladın? Peki voleybola kaçta başladın?
Voleybola sanırım
1. sınıfta.
1. sınıfta
7
başladım.
Yaşlarında.
Aynen. Tenise 8 yaşımda başladım. Burada baba, annemlerin yanına geliyordum ben çünkü hani çok hiperaktif bir çocuktum.
Bu arada Ankara'da mı yaşıyorsunuz?
Ankara'dayız, evet.
Çok hiperaktif bir çocuktum. Hani bir spor yapmam zaten yapacaktı. O zaman da burada dersler veriliyordu.
Dolapların üzerine çıkan çocuklardan değil
aynen,
mi?
Aynen. Daha da.
İnanılmaz
daha
hareket da. Yani zapt edilmiyordu. Gerçekten zapt edilmiyordu.
Ama spor ne güzel.
İnanılmaz. Gerçekten.
Spordur ki. Her bir çocuğun spor yapması çok önemli bir şey. Spor size sadece hani o enerjinizi almıyor. O size disiplin katıyor. Örneğin bana kattığı, tenisi bana kattığı o kadar çok şey var ki hani dünya insanı oluyorsunuz. Ben örneğin yani gurur diyorum bunu söyleyebilirken hani bir dünya insanı oldum ve bunun yanında güzel Türkçemizle beraber 7 dil konuşabiliyorum.
Ya maşallah.
Ve hani bu öyle, çok spor size özgüven veriyor. Yani çok çok şey katıyor. Ve tenis hiç bilmiyorduk. Yani ailemde kimse bilmiyordu. Hepimiz hani zaten hani Türkiye'de çok nasıl diyeyim hani yeteri kadar gelişmemiş bir spor. Başladım. İyi ki başlamışım. Evet.
Kim öne yak oldu?
Babam.
Yine.
Babam.
Her şeyim.
Evet aynen öyle. Onunla babamın dediği gibi ilk önce ODTÜ'de başladım. Çünkü burada başladıktan sonra
ODTÜ'de spor kulübü mü
var? Seçme vardı. O seçmelerde bir tenis grubu oluşturulacaktı. Sevgili Mustafa Hoca, Mustafa Söğüt.
Sen burada ODTÜ Koleji'nde mi okuyorsun yoksa başka bir okulda okuyup oradan dışarıdan mı sonra ODTÜ'ye bağlandı?
Yok, ODTÜ'nün sadece tenis kulübünde başladık. Orada normal antrenmanları diğer çocukları devam etti. Şu anda Başkent Üniversitesi Ayşe Abla okullarında okuyor. Anadolu Lisesi son sınıfta Selin. Evet. Lütfen Selin devam etse.
Oradan işte takıma seçildim ve bir şekilde başladım. Ama babam hep bende hiç kimsenin göremediği şeyleri gördü. Hep farklı olmamı istedi. Benim küçük kardeşim var, o da tenis oynuyor. Bizi hep hani olmayacak, insanların seçmeyeceği yola soktu. Ki iyi ki sokuyor, iyi ki de sokmuş. Çünkü gerçekten hani böyle bir dünyada farklı olabilmek çok önemli bir şey. Ve tenis yani...
Bambaşka bir
kesinlikle
spor.
Yani anlatılamayacak bir şey. Çünkü hani o his, o topa vururken, o maçtaki o hırs, babamın dediği gibi o içinizdeki o ruh maçı yaparken, örneğin yurt dışında işte evet çok başarılı sporcular var. Ama hani özellikle Balkan'dakiler hani öyle bir ruhla oynuyorlar ki hep böyle geçmişleri, sanki geçmişleriyle oynuyorlar orada. Ve ben de o arenaya çıktığımda yarışırken o içimdeki hani İlk önce siz orada kendiniz için değil, ülkeniz için, aileniz için yarışıyorsunuz. Çünkü siz o kazandıkça sizin yanınızda aileniz, ülkeniz, değerleriniz, onlar da yukarıya çıkmış
yükseliyor.
Oluyor. Evet. Sizinle beraber ve bu çok çok önemli bir şey.
Ne kadar güzel anlattı evet. Selin gerçekten. Peki 7 dil biliyorum dedin. Hangi diller? Merak ettim onu da Selin.
Öncelikle Türkçe, bizim Türkçe. İngilizce, Fransızca, İspanyolca. Rusça, Sırpça, Flemenkçe.
Nasıl öğrendin?
Tenis.
Hayır işte onu merak spor, ediyorum. Spor nasıl şöyle, bu dillere yönlendirdi?
Yani sürekli hani yurt dışına turnuvalara gidiyorsunuz. Ben de hani dilleri çok seviyorum. Yeni şeyleri öğrenmeyi çok seviyorum. Hani bir kelime öğreniyorsam onu kullanmayı çok seviyorum. Yani çekinmeden direkt örneğin Japonca'ya birazcık başladım yeni. İşte Japonya'ya gitmiştim 2 sene önce. Hani gidiyorsunuz orada bir hani merhaba diyeyim hani hani bir konnichiwa demek hani farklı böyle bir haha işte bu dilde bunu dedim falan.
Öğrendim.
Oradan geliyor. Anladım. Örneğin arkadaşlarımın örneğin her ülkeden neredeyse arkadaşım var. Hani onların dilinde konuşabilmek hani farklı bir şey oluyor. Ben hani seviyorum dilleri konuşabilmeyi.
Bu arada yine geçmiş o ilk başladığın zamanlara geri dönersek 8 yaşında tenise başladın. Sonra nasıl işledi süreç?
Sonra 8 yaşında başladıktan sonra babam bende olan olayı gördü. Ve
neymiş o olay? Nasıl, ne gördünüz? Onu da hemen dinleyicilerimizle paylaşalım.
Ya sporda yarışma çocuklar bazen bir hareketiyle, bazen bakışıyla korttaki ya da ringdeki ya da atletizm sahasındaki kendilerine özgü davranış biçimleriyle, kendi yorumlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hmm. Bunu görüyorsunuz ve fiziksel olarak da yani örnek veriyorum. Mesela Selin inanılmaz inatçıdır, hırslıdır. Bırakmıyor. Ya biraz çılgın olacaklar işin gerçeği. Bu çılgınlık var yani baktığımız zaman inanılmaz güçlü. Vücudu çok en büyük özelliği mesela inanılmaz bir patlayıcı gücü var. Bunu çok rahat kortta yansıtıveriyor.
Anladım.
Veya bir anda bir çılgınlık, çılgınca vuruş yapıveriyor. Hiçbir kimsenin belki normalde nedir? Mesela bizim çalışmalarımız var. Rutin pattern dediğimiz öğretilmiş şeyler var.
Hı hı.
Ama bu tarz çocuklar bugün dünya ilk düzeyde de şeylere baktığınızda hiç beklenmedik ya da beklenmedik bir şey yapıyorlar. Ya da adam vazgeçmiyor. Asla vazgeçmiyor.
Evet.
Yani süreklilik, devamlılık, vazgeçmemek bu tarz şeyler peşine düşmenizi şey yapıyor. Çocuklar kendilerini gösteriyorlar. Yani işte örnek veriyorum. Dil gittiğin zaman bir yerde hemen onun diliyle konuşmaya çalışması. Sporun buradaki etkileşimi, kültürel şeyi. Hı hı. Eğitsel
arkadaşlıklar, dostluklar.
Tabii evet. Eğitimlerin de aynı derece etkiliyor. Çünkü çocuklar disiplin ve düzenli olmak zorunda kalıyor. Derslerini çalışıyor, boş kalmasın diyor. Boşluktan artık sıkılıyorlar. Yani hayatı dolu dolu geçiyor ama 2 dakika oturtamıyorsunuz bu sefer bunları.
Evet.
Tabii. Yani enerjilerini mutlaka orada bir şekilde gözünden bazen bakıyorsunuz nereden belli oluyor dediniz. Ya bir bakış o topa vururken ya da topa koşarken ki yüzündeki bir ifade. Farklı oluyorlar diğerlerinden.
Hmm. Tabii buna, siz şimdi gözlemleyerek o evet, farkı
uzun yılların tecrübesi de galiba biraz. Tabii evet. Bunun üzerine aldığımız eğitimlerle de birleştirdiğiniz zaman bu sefer daha farklı görüyorsunuz. 2012'de ilk Selin 12 yaşındayken yurt dışı tecrübemiz biz Rusya'ya yaptık. Selin'e dedim hani bu işi gerçekten istiyor. Evet, o zaman seni kurtların sofrasına yiyeceğiz. Çünkü Ruslar bu alanda Amerika adına da yarışıyorlar ve çok ilerideler.
Hmm.
İlerlemenin en büyük nedeni biz orada da görüşmelerimizde. Bizde mesela 10 çocuk başlıyor spora. Bunun eğitim boyutunda dökülmeler diyoruz. Eğitim sisteminden çocuk eğitim içinde kalmak isteyenler. Sakatlıklar oluyor benzeri. Bizde bir tane yakalıyor yakalmıyor.
Evet.
Rusya'da 100 tane başlıyor. Onlarda da eğitimden geri kalanlar, sakat benzeriyle 15-20 tanesi kalıyor.
Ama bizde bir kalıyor.
Evet, aslında onlar bu oransal
çünkü
olarak
birer proje oluyorlar.
Evet.
Hayatları boyunca yatırım yapılıyor. Çünkü onlar bir proje.
Onlar tenisçi olmak üzere eğitiliyorlar.
Örneğin
harika bir noktaya değindiniz. Evet, evet. Mesleki olarak
anladım,
artık
anladım.
Bizde hani sporun tüm branşları halen bir meslek olarak, futbolu saymıyorum, futbol tamamen meslek olarak görülüyor ama onun dışındaki branşlar özellikle bireysel spor.
Ek olarak yapsın denir değil mi? Hele bir derslerini çalışsın, ek olarak da tenis oynasın. Evet.
Hani bunu böyle baktığınız zaman çok rahat. Onlar çünkü meslek olarak o alanda yetiştiriyorlar. Kimisi ülkelerini değiştiriyor, şehirlerini değiştiriyor, yaşamlarını değiştiriyor. Bizler bu riskleri almakta biraz...
Kimisi ailesinden, anne babasından ayrı kalıyor belki o hani alana devam etmek.
Şunu çok samimiyet söylüyor. Daha önce hiçbir yerde bunu söylemedik. Biz Selim başladığı zaman inanılmaz yetenekli bir çocuk. Ben matematikçiyim aslen. Eşim istatistikçi. Yani sayısal alanda genlerinde var. Selin fiziği mesela inanılmaz sever. Ve matematikte çok yatkınlığı var. Biz eşimle konuşmuştuk o zaman 12-13 yaşlarında.
Mühendis yani, olsun diyebilirdiniz çünkü, değil mi çocuğa?
Antrenmanlar devam ettikçe okulundan istersemez geri kalıyor. Kaldı. Hani bu alanda okulumuz yardımcı oluyor bize. Gidip gelmelerimize, sınav dönemlerinde. Bunlar çok önemli etken. Spor çocukların bu hayatlarını devam etmeleri. Çünkü antrenman artık ve turnuvalar daha önemli bir zaman. Yani %75'ini bunlar kaplıyor.
Evet.
O zaman ben eşime söyledim. Yani bunu deneyelim, peşine düşelim. Zaten... Ben matematikçiyim yıllarca hani bu alanda şeyim var. Ben yapamasa bile çünkü sakatlık o herhangi bir şey olur. Hazırlar bir iki sene yine üniversite çalışmalarını burada sokarım. Hani bu garantiyi birbirimize verdiğimiz için biz devam ettik. Evet. O yüzden hani Selin...
Hepimiz çok büyük fedakarlıklar tabii, yaptık. Çok büyük riskler
aldık. Sohbetimizin başında Selin matematikçim falan dediği için bu bağlamda. Yani halen kalan zamanımızda sağ olsun okuldaki öğretmenlerimiz yap. Ama biz seyahatlerimizde burada çalışmalarımızı yine elimizden geldiği kadar destekliyoruz. Yani.
Günde kaç saat çalışıyor Selin?
Selin...
Her gün değişiyor
dönemsel
aslında
olarak
dönemsel
değişiyor,
olarak. Evet. Aynen.
Turnuvalar yaklaştıkça biraz
tabii,
artıyor.
Hazırlık dönemi aynen var. Yılda 2-3 defa dönemsel olarak fiziksel hazırlık yapıyoruz. Daha sonra hazırlığı ama turnuva araları, maç öncesi, turnuva sonrası. Artıyor. Ama ortalama şu anda bir 3 saat.
Minimum çalışıyor.
Evet 2 ya da 3 saat. Bazen sadece 1,5 saat
şu
yapıyoruz.
Şu anda da antrenmandan geldi bu arada Selin. Onu da söyleyeyim. Yorgun argın. Yorduk kusura bakma ama.
Burada olmak benim için büyük bir zevk. Teşekkür ederiz.
Canım benim.
Bugün 2 saat mesela bir antrenman yaptık. Fiziksel antrenman.
Ne yapıyorsunuz? Yani vücut kondisyon geliştirme antrenmanları mı? Yoksa direkt tenis üzerinde mi?
Kort antrenmanı yaptık şu anda. Bazen kort içi vücut geliştirme, bazen topa vurma, diril çalışmaları dediğimiz, top besleme dediğimiz çalışmalar var. Yönlendirme çalışmaları var. Bazen canlı topa vurma, bir partner eşliğinde karşılıklı vurma var. Oyun taktiği çalışmaları var. Sonra zihinsel çalışmalar var. Mental çalışmaları var.
Onlar nasıl? O zihinsel mental kısmını da merak ettim. Selin anlatabilir misin o çalışmalar nasıl işliyor?
Ben kendim yoga yapıyorum. Bunu Novak Djokovic'ten gördük açıkçası. Çok etkisi oluyor çünkü hani ruhsal olarak sakinlik onu korta yansıtabilmeniz çok önemli. Örneğin istediğiniz şeyler olmayacak kortta. Çoğu zaman da sizin yanınızda olmayacak şans. Siz kendinizi buna göre eğer konsantre ederseniz o zaman başarılı olabilirsiniz. Çünkü o gün diyelim çok sıcak. Senin için olan sıcak karşındaki için de sıcak.
Evet.
Ve bunu buna göre kendinizi hazırlayıp çıktığınızda o zaman bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ve bunun için işte meditasyon yapıyorum bazenleri. Buna da yeni başladım dürüst olmak gerekirse. Çünkü dediğim gibi biz de her gün üstüne koyuyoruz. Yeni
ne yapabiliriz, yeni ne öğrenebiliriz diye.
Evet, çünkü hani her gün daha iyi olmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten hani daha iyi yerlere gelmek istiyorum. Çok daha iyi yerlere.
İnşallah.
Şu an dünya gençlerde ülkemizde 1 numarayım.
Maşallah.
Gençlerde 52 numarayım. Fakat neden ilk 10'da olamayayım? Neden 1'de olamayayım?
Dünya
dediğim gibi. Bu işte Ruslar, yabancılar proje oluyorlar değil mi? Hayatları boyunca yatırım alıyorlar. Fakat bizim ülkemize de yeni gelişen sporlar olduğu için böyle sporlar bizlerin de birer proje olması lazım. Ve hayat boyu yatırımlar yapılması lazım ki o zaman taşıyabilelim kendimizi ve ülkemizi de. Çünkü biz kendimizi taşıdıkça dediğim gibi ilk başta ülkemiz de taşınacak. Ülkemiz taşındığında o zaman... Benim arkamdan gelebilecek o kadar çok küçük gençler var ki. Ve hani neden olmasın?
Çok canlıyla uğraşıyorsunuz. Bir insana eğitiyorsunuz. Yani bugün Selin 18 yaşına yeni girdi. Ama 11 yıldır tenisin içinde adım adım adım adım yatırım var. Aslında yatırım derken illa maddi anlamdan bahsetmiyoruz.
Tabii ki. Tabii
eksel
ki.
Yatırım
psikolojik
var.
Kısmını ben
var, psikoloji var. Yani bu sabaya 11 yılda geldi. Dünya gençler 52 numarası şu anda. Ve profesyonele başlıyoruz. Pro tenise başlıyoruz artık. Bundan sonra da yani çok uzun soluklu yatırımlarla beklentiler de ona göre oluşuyor. Yani kısa dönemde hemen 3 ay 5 ay bir şey yapayım.
Hemen 3 ay 5 ay çalışayım, o zaman birinci olayım. O zaman
geçici şey oluyor. Her şey geçici oluyor. Amacımız bu tenis dünyasında kalıcı olmak. Selin Önç ismini dünyada çok seviliyor. Gerçekten seni sevilen hem Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından, organizasyonlar tarafından ve oyuncular tarafından sevilen bir oyuncu. 2016'da ITF tarafından Fair Play, onur ödülüne layık görüldü. Bu güzel. İnanılmaz gurur tabii. Verdi. Etik olarak da, çünkü hani sporun bu şeyleri de var. O yüzden uzun soluklu bakmamız gerekiyor. Sporu ülke olarak, insan olarak gençlerimize, Selin çok güzel söyledi, proje olarak bakıyor. Yabancılar projelendiriyor. Çünkü bireysel spor. Her bir kişi diyor, sporcu bir projedir. Yani 3 senelik, 5 senelik, 6 senelik hedefler konuluyor. O hedefler doğrultusunda. Biz de kendi imkanlarımızla hep proje olarak baktık. Selin Övünç tenis uğraşına bir proje olarak baktık ve meslek olarak edinmesini istedik. Çünkü meslek olarak gençlerimiz edinebilir. Dünyada kalıcılığı, geçerliği çok yüksek meslek. Tanınırlığı, ekonomik değeri çok yüksek gerçekten. Kültürel ve sosyal değeri çok yüksek. Turizm değeri çok yüksek.
Marka değeri çok yüksek.
Marka değeri inanılmaz, gerçekten inanılmaz yüksek. Umarım adım adım elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz bu yolda. Devam etmeye çalışıyoruz.
Biz de programımızın sonuna geldik. Son cümlelerinizi ben rica edeyim sevgili Selin'cim. Hem senin gibi bu işe gönül veren kardeşlerine, arkadaşlarına neler söylemek istersin?
Kafanıza bir şey koyuyorsanız kesinlikle onun için gidin. Ya, kim ne derse desin kesinlikle, yani deli olmak gerekiyor. Eğer başarılı olmak istiyorsanız deli olacaksınız. Hiç kim ne derse desin, hiç umursamayın. Evet, çok zorluklar olacak, fedakarlıklar, o kadar çok yapmak zorunda kalacaksınız, yılacak noktalara geleceksiniz. Hani ama devam etmek zorundasınız.
O fedakarlıklardan bir iki örnek verir misin, hani örnek olması için?
Örneğin arkadaşlarınızla zaman, arkadaşınız olmuyor. Hani tamam, şu an oluyor çünkü hayatım büyüdükçe bir düzene giriyor. Fakat hani arkadaşlarınız olur. Yedikleriniz olur.
Beslenmeye dikkat etmek gerekir.
Kesinlikle.
Anne babadan ayrılmak gerekir.
Ama hani ben şuna inanıyorum. Bunlar hani ben küçükken, 13 yaşındayken ailemden ayrı kalmak zorunda kalmıştım. Fakat şu an beni daha güçlü bir kişi
İyi ki de yapmışım.
Kesinlikle.
Diyorsun. Son cümle babadan da alayım ben. Müsaadenle sevgili Selin'cimle veda edeyim.
Gençlerimize spor yaptıralım diyorum. Bir, eğitimlerine kesinlikle katkısı var. İnanalım, onların peşinden inanarak güçlü bir şekilde devam edelim ve yatırım yapalım onlara diyorum. Karşılığını mutlaka alacağız. Potansiyeli çok yüksek bir ülkeyiz.
Evet, iyi ki geldin Selin'cim.
Çok teşekkürler.
Bu ışıl ışıl gözlerin hiç sönmesin. İnşallah bu başarı azminde sonuna kadar devam etsin. Seni gelecekte çok çok yüksek yerlerde göreceğiz.
Çok teşekkür ederim.
Ben buna yürekten inanıyorum. Şu an görüyoruz ama gelecekte onu hayal ediyorum. Hep o bir numaranın üstünde İstiklal Marşımızı okuturken izleyeceğiz seni büyük gururlarla. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türk tenisinin gelecek vadeden, uluslararası başarılara imza atan genç yeteneklerinden Selin Övünç bizimle birlikteydi ve hem antrenörü hem de her şeyim dediği sevgili babası Hakan Övünç bizlerle birlikteydi. Kendilerine katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz ve huzurlarınızdan artık ayrılıyoruz. Bugünlük programdan ve bizlerden bu kadar, ama yarın saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Hayatın sesleri.